Ayrım 4. İmamlar ve Haramiler Medyası. Sabahattin Önkibar. Sayfa 42. Mustafa Çağlar'ı uçaktan atıyorlardı. Dahası Malkiye olan borcunun üzerine yattığı ve bunun üzerine Mossad ajanlarının oğlu Mustafa'yı uçakla kaldırıp İstanbul semalarından Cavit Çağlar'ı arayıp ya Nesim Malkiye borcunu öde ya oğlunu boğaza atarız dedikleri kulislerde hep yankılandı. Bunlara ilaveten Tayyip Erdoğan'la yaptığı sulh bağlamında yine acayip iddialar gündeme geldi. Teyidi mümkün olmayan bu söylentiler sonrasında tablo ortadadır. Cavit Çağlar batıktır ama hala sıfırı tüketmemiş şirketlerini çalıştıran bir iş adamıdır. Çağlar'ın NTV'yi sattığı Doğuş grubunun patronu Ayhan Şahenk ise büyük müteahhitti. Şahenk de bazı iş adamları gibi medya sahibi olma hastalığına yakalandı ve önce Aydın Doğan'la beraber Kanal D'yi kurdu. Akabinde Kanal E'yi CNBC'ye dönüştürdü. Peşi sıra zora giren Cavit Çağlar'dan NTV'yi satın aldı. Ayhan Şahenk'in ölümünün ardından oğlu Ferit Şahenk Star Televizyonu'nu satın aldı. Erol Aksoy ve Korkmaz Yiğit. ABD'de okuyan ve yaşam biçimi olarak muhafazakar olmayıp, evliliğini, dinini bile değiştirmeyen ABD'li bir hanımla yapan Ferit Şahenk, AKP iktidarıyla beraber televizyonlarını adeta AKP'ye tahsis etti. Ki bunu niye yaptığının ayrıntılarını ileriki sayfalarda aktaracağız. Şahenkler gibi Erol Aksoy da medyaya girdi. Bir dönem Koç grubunun parlak bankacısı Aksoy, Turgut Özal'la ABD'den tanışıklığı sayesinde ANAP'a üye oldu ve Koç'tan ayrılıp kendi bankasını ve şirketlerini kurdu. Aksoy 90'lı yılların ortalarında Show TV'yi kurdu. Dahası Hürriyet'ten %25 oranında hisse aldı. Diğerleri gibi Aksoy'un da bankası battı, iflas etti ve medya patronluğu nihayetlendi. Medya sahibi olmaya yeltenenlerden bir başkası Korkmaz Yiğit'tir. Yiğit lüks konutlar inşa eden bir müteahhitti. Mesut Yılmaz'la anlaşıp önce bir kamu bankasına talip oldu. Akabinde Milliyet'i satın aldı. Derken Korkmaz Yiğit'le alakalı bazı kanunsuz ilişkiler medyaya sızdı. Fikri Sağlar, F tipi cemaatten aldığı ileri sürülen ses kayıtlarını açıkladı. Mesut Yılmaz hükümeti bu açıklama sonrasında istifa etmek zorunda kaldı. Korkmaz Yiğit'e banka satışı yapılmadı ve Milliyet'in satışı iptal oldu. Yiğit ise batıp hapse girdi. Cemaatlerin gazeteleri. Hikayesini kısaca aktardığım 1990'lı yıllar medyamız için tam bir çöküş sürecidir. Özellikle 1990'ların ikinci yarısıyla Türkiye'de gazetecilik tükenişe geçmiştir. Medyayı iktidara karşı baskı ve güç unsuru gören gözü aç iş adamı ve müteahhitler, aç kurtlar misali bu sektöre saldırmış ama pek çoğu kısa süre içinde yok olmuştur. 90'larda batmak bir yana palazlanan birkaç yapıdan biri ise cemaatlerin medyasıydı. Türkiye'de İslamcıların medyada kendini göstermesi 1980'lerin ikinci yarısıyla başlar. İhlas grubunun Türkiye gazetesi bu yıllarda ilk defa 100 binlik satışı açtı. Metodu farklıydı. Bayiden değil elden dağıtılıyordu. IŞİD cemaatinin bütün Türkiye'de var olan müritleri sabahın ilk ışığıyla gazeteleri abonelere elden götürmeye başladı. Enver Ören bu metodu Japonya'dan aldığını söylerdi ama gerçekte bunu kendine tavsiye eden Turgut Özal'dı. Dahası sabah gazete dağıtan personele arta kalan vakitlerde pazarlama yaptırma fikrini veren de oydu. Fethullah'tan aynı metot. Turgut Özal'ın bu tavsiyesiyle cemaatler ticaret yapmayı öğrenip halkla yakın temasa girdiler. Türkiye gazetesi kısa zaman içinde tirajını katladı. Öyle ki 90'ların başında tamı tamına 1 milyon satışa, pardon, dağıtıma ulaştı. Metot basitti. Gazete muhafazakar insanlara adeta kutsal metin gibi sunuluyordu. okuma yazma alışkanlığı olmayıp yardım alışkanlığı bulunan mütedeyyin kesim evine ya da iş yerine gelen bu gazeteyi inancına saygı adına satın aldı. Parası olmayanlar için parası olan varlıklılara ödeme yaptı. Bu şekilde gazete şeklen büyümeye başladı. Buna paralel olarak gazete dağıtan personel mal pazarlama yani ticaretin içine sokuldu. Pazarlanan malların üretimi derken küçük çapta sanayici bile oldular. Bu şekilde cemaatler sadece medyaya değil aktif ticarete de girdi. İhlas grubunun bu metodunu Fethullah Gülen grubu aynı şekilde taklit etti. Bu iki cemaat başlangıçta siyaseten Turgut Özal ile partisi ANAP'a %100 angaje olsa da iktidar değiştiğinde anında ortama uydular ve DYP ile saf tuttular. Bunlar durakta beklemez. Demirel bu cemaatlerin siyasi duruşları için şöyle demiştir. Bunlar durakta beklemez, gelen her iktidar otobüsüne binerler. Cemaat baronları ise bu durumu kendi müritlerine şöyle açıklıyordu. Bizim davamız günlük siyaset değil, İslam'a hizmet davasıdır. İktidarın kimliği bizi ilgilendirmez. Öyle olduğu için her iktidar döneminde kollandılar. Enver Ören ya da İhlas'ı sermaye olarak büyüten Turgut Özal'ın yaptığı büyük kıyaklardır. İstanbul Yenibosna'daki yüzlerce dönümlük hazine arazisi, vergi daire binası inşası karşılığında İhlas'a verildi. Sadece o değil, yine yüzlerce dönümlük hazineye ait kaplıca arazileri örneği pek çok tahsis peşi sıra takip etti. Bulgar Hastanesi'nin kiralanmasında pek çok ayrıcalık yapıldı. İslam'ı çıkara uydurma. Bütün bunlara ilaveten verilen teşvikler ve vergi kolaylıkları diz boyuydu. Kısacası Turgut Özal, İslamcı medyanın zeminini inşa etmiş, ardından gelenler de o zemini güçlendirmiştir. Tarikat, cemaat medyasının tek kutsalı kendi çıkarıdır. İslam amaç değil, araç ve örtüdür. Menfaatleri doğrultusunda dini hemen kendi amaçlarına uydururlar. Mesela 1980'lerde banka ilanlarını haram diye gazetelerine basmazlar ama 1990'larda bırakın bu ilanları basmak, bizzat banka sahibi olurlar ve bunu kendilerince izah ederler. Keza 1980'lerde başı açık kadın görünen reklam basmayan İslamcı gazeteler sonraları dekolteli ilanları bile basmaya başladı. Türkiye'deki pek çok cemaat önderi kendini Allah'ın ve Hazreti Muhammed'in vekili saydığından bunlar kendilerini içtihat makamında yani dine yeni yorumlar katmaya yetkili görürler. İslamcıların hasat dönemi. 1990'lı yıllar İslamcılar için bolluk ve bereket dönemidir. Kenan Evren ile Turgut Özal'ın ektikleri 90'larda İslamcılara hasat olarak geri dönmüştür. Kombasan ve Yimpaş gibi İslamcı holdingler bu zaman diliminde vücut buldu. Buna paralel olarak İslamcılık bu yıllarda rüzgar aldı ve Refah Partisi birinci oldu. İstanbul ve Ankara gibi merkezler siyasal İslamcı yerel yönetimlere geçti. TGRT, Kanal 7 ve Samanyolu gibi İslamcı kanallar 90'larda kuruldu. TGRT kurulurken bütün Türkiye sathında adeta cihat kampanyaları yapıldı. Bilezikler, beşi birlikler toplandı, ülke savaşa gidiyor misali fedakarlıklar yapılıp sermayeler oluşturuldu. Bu durum Kanal 7 ve Samanyolu TV için de geçerliydi. Tayyip Erdoğan'ın müjdesi. Bir dönem Ankara temsilciliğini yaptığım Flash TV patronu Ömer Göktuğ o dönemi bir gün bana şöyle anlattı. Bursa'daki şirketimde otururken bir telefon aldım. Toplantıya davet ediyorlardı. Nedir dedim. Çok önemli dediler. Niçin dedim. İmanımız için karşılığını verdiler. Davet eden kim dedim. Tayyip Erdoğan dediler. Gittim baktım muhafazakar eğilimli 20'ye yakın iş adamı. Çok geçmedi Tayyip Erdoğan geldi, size müjdem var dedi. Nedir dedik, televizyon kanalı kuruyoruz, adı Kanal 7 olacak, bize para verin, yardım edin dedi. Sözünü kestim, Tayyip Bey, sizin kurmaya çalıştığınız televizyon kanalı bende var, adı da Flash TV dedim. Bizimki seninkinden ayrı olacak, biz inançlı, imanlı bir kanal kuracağız dedi. Tayyip Bey, ben inançsız, imansız mıyım dedim. Sen başka, televizyon kanalım başka dedim. Benim kanalım kafir mi diye sorunca da diğerlerinden farkı yok diye cevap verdi. Haydi bana eyvallah dedim, kapıyı vurdum çıktım. O gün bugün Tayyip Bey bana mesafeli. Sadece Bursa'da değil, Kanal 7 için bütün Türkiye'de yardımlar toplandı. Dahası Bosna Hersek için toplanan yardım paralarından bir kısmının buraya transfer edildiği mahkemelere konu oldu ve ispatlandı. Ha Kanal 7 ha Bosna'da cihat. Siyasal İslamcılara göre mütedeyyinlerden toplanan Bosna'ya yardım paralarının çalınması ya da televizyon ve parti faaliyetlerine aktarılması normaldir. Zira kendileri de Allah için cihat yapıyorlardır. Ha Kanal 7, ha Bosna'ya yardım, aynı şeydir. Takkeli Firavunlar kitabında aktarmıştım, dipnot, Kırmızı Kedi Yayınları 2014. Kanal 7 kurulurken Tayyip Erdoğan, şimdi patron konumunda olan Zekeriya Karaman ve Zahit Akman'la Ankara Oteli'nde buluşmuş ve TGRT Ankara Bürosu'nun kurucusu olmam hasebiyle benden haber merkezi oluşturmak için teknik bilgi almışlardı. Kanal 7 bağlamında var olan bir başka ilginçlik de sahiplik konusudur. 90'lı yılların ilk yarısında televizyon kanalı kurmak için en az 100 milyon dolar civarı para gerekiyordu. Oysa bugün Kanal 7'nin sahibi görünen Zekeriya Karaman, o yıllarda Tayyip Erdoğan'ın özel asistanı gibi yanında gezer ve çantasını taşırdı. Geçimini de çok mütevazı bir kitapçı dükkanından sağlardı. Durum bu iken Karaman nasıl oldu da şimdi televizyonun sahibi? Anlamak mümkün değil. Zekeriya Karaman malum aynı zamanda Deniz Feneri davasının bir numaralı sanığıydı. İşte Kanal 7'nin gerçek sahibi. Bu büyük hırsızlık iddiasıyla ilgili savcılık soruşturmayı yürütürken başka bir konuyla alakalı olarak gittiğim Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten savcılardan biriyle karşılaştım ve şu sorusuyla yüz yüze geldim. Sizce Kanal 7'nin gerçek sahibi kim? Cevabım şu oldu. Sizin sahipliğinden emin olduğunuz perde gerisindeki isim. Bunu dememle beraber ikimiz de bastık kahkahayı. Deniz Feneri soruşturması süreci ve akıbeti aslında pek çok şeyi anlatmaktadır. Allah için toplanan paralarla edinilen şahsi servetler. Bütün İslami cemaatleri araştırın. Kaynağında Allah için toplanan yardımlar vardır. Müritler cennete gitmek için varını yoğunu satıp şeyhe verir. Şeyh ise onu şahsi servete dönüştürür. Mesela İhlas Holding. Enver Ören 1970'lerde sıradan bir biyoloji öğretmeniydi. Müritleri ona her ay vakfa yardım diye aidat verirdi. Kurban bayramında et ve deri toplanır, Ramazan aylarında zekat ve fitre avına çıkılırdı. Vekaletle evliyalık. Paralar Enver'in kasasına, sonra şirketleşme ve hissenin tamamı kendisinde. Enver Ören öldü, mürit paralarıyla kurulan şirket oğluna kaldı. Komik olan şu, Enver Ören ölmeden önce oğlu Mücahit'i maddi ve manevi vekili tayin etti. Maddiyi anladık, oğludur. Ama manevi vekillik ne oluyordu? Oğlu Mücahit 5 vakit namaz bile kılmazdı ki 10 yıl yanımdaydı, en canlı tanığı benim. Namaz kılmayan birine evliyalık vekaletnamesi. Pardon ama noter vekaletnamesiyle evliyalık olacak şey miydi? Dramatik olan cemaatten gerçek bir müminin çıkıp da nedir bu densizlik dememesidir. Maalesef Türkiye'deki cemaat olayı sadece dinsel bir birlik ya da komün oluşturma değildir. Cemaatler aynı zamanda sosyal olgudur. Kendi aralarında kız alıp verirler, kendi aralarında eğlenip üzülürler ve kendi aralarında ticaret yaparlar. Atılım yapan cemaatler. Öyle olunca cemaat önderine olumsuz laf edip oradan koparsanız ortada kalıyorsunuz. Dolayısıyla cemaate giren kişi yanlışları görse bile diğer ilişkileri sebebiyle orada kalmaya mecbur ve mahkumdur. 1990'lı yıllarda en büyük atılımı yapan Fethullah Gülen cemaati oldu. Adı Yamanlılar, Erenköy Topbaşlar cemaati, Çarşamba cemaati peşi sıra geldiler. İhlas grubu ise Mark Grossman'la kurulan ilişki sonrasında kulvar değiştirdi. Mark Grossman ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi ve CIA bölge şefiydi. İhlas'la çok yakın ilişkilere girdi ki sonradan resmi danışmanı bile oldu. Her ay aldığı 100 bin dolar maaş borsaya bildirildi ve medyaya haber oldu. İhlas'ın kulvar değiştirmesi cemaate ve kamuoyuna askerin talebi diye yansıtıldı ki gerçek o değildi. Çünkü TGRT'nin halk ifadesiyle birden pavyona dönüşme tarihi 1996'dır. Yani 28 Şubat'ın öncesidir. TGRT'nin boşalttığı kulvarı diğer cemaatler doldurdu. Fethullah Gülen grubu bu süreçte çok büyük ekonomik atılımlar yaptı. ABD ile kurdukları ittifak sonucu yurt dışında ard arda okullar açmaya başladılar. CIA okulları. Bu okullar aslında CIA okullarıydı. CIA kendi bayrağıyla giremediği Türkiye Cumhuriyetleri Türk ve Müslüman kimliğiyle girdi. İlaveten devletin içindeki cemaat kadroları sayesinde Türkiye içinde müthiş bir güce ulaştı. Tam bu noktada önemli bir saptama. ABD 90'lı yılların ortasında yeni bir projeyi uygulamaya soktu. Bir yanda İhlas grubu ile Fethullah Gülen ehlileştirilirken diğer yandan Milli Kimlikçi İslamcı Hareket yani Refah Partisi 28 Şubat operasyonuyla ortadan ikiye bölündü. Washington bu şekilde kendi kontrolünde bir İslamcı cephe yarattı. Tayyip Erdoğan'ın İhlas finansı batırması sebebiyle çok kızdığı İhlas Holding'e dokunmayıp korumaya alması yine ABD'nin etkisiyle olmuştur. Keza Fethullah Gülen'in 1970'lerden 2000'e kadar hasım olduğu ve mürtet ilan ettiği bir siyasi akımla beraber olması, yani AKP ile yol arkadaşlığı yapması yine CIA ve Pentagon'un projesidir. Gülen örgütünde şema olarak en yukarıda kainat imamı olarak Fethullah Gülen vardır ve o Allah'ın vekili gibi görülür. Her gün Allah'la sohbet. Gülen'in her gün Allah'la sohbet ettiği 40 yıllık yol arkadaşı Latif Erdoğan tarafından televizyonlarda defalarca ifade edilmiştir. Güya Allah ona kainatı Muhammed için yarattım, senin için devam ettiriyorum demiştir. Fethullahçı terör örgütü yani FETÖ olarak tanımlanmaya başlanan cemaatin politbürosunda şu isimler var. Şerif Ali Tekalan, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, İlhan İşbilen, Mustafa Özcan, Naci Tosun, M. Ali Şengül, Ahmet Kurucan, Erdoğan Tüzün, Mustafa Yeşil, Hidayet Karaca, Suat Yıldırım ve Cevdet Türkyolu. Veliaht olarak dillendirilen Mustafa Özcan'dır. Ekrem Dumanlı gibi isimler ise ikinci halkadadır. Bu gruptan kopan isimlerden biri olan Hüseyin Gülerce'ye doğru mu bilmem, pek çok çevre tarafından istihbarat elemanı yakıştırması yapılmıştır. 90'larda büyümeye ve 2005'te devleşmeye başlayan FETÖ'nün en büyük para kaynağı Hibmet adı altında alınan bağışlardı. Bu bağışların bir kısmı gönüllü ama büyük kısmı tehditleydi. FETÖ'nün emniyet istihbarattaki mürit ve maliyedeki elemanları açığı olan iş adamlarını belirleyip Himmet adı altında haraç alıyorlardı ki bunlardan bir tanesi basına da yansıyan Metro Turizm'in sahibidir. Hayırlı kavga. FETÖ 2005 sonrası AKP ile el ele verince devletten akıl almaz rantlar elde ederek holdinglerden tehditle yüzlerce milyon dolar topladı. Zaman gazetesi ve Samanyolu TV bu süreçte müthiş bir alan buldu. Büyük maddi imkanlarla satılan değil dağıtılan gazete sayısı 1,5 milyona yaklaştı. İlaveten televizyonlardaki reyting sistemi yine uyduruk bir soruşturmayla ters yüz edilip denekler yandaşlardan seçildi. FETÖ medyasında yazı yazmış olan bazı isimlere bakın. Etyen Mahçupyan'dan Şahin Alpay'a, Doğu Ergil'den Gülay Göktürk'e kadar İslam ve inançla pek de alakası olmayan şahıslar. İpek Holding ve medyasının Akın İpek'in adı görünse de aslında cemaatin paravan şirketi olduğu iddiaları ortaya atıldı. Öyle ki bunun MİT tarafından tespit edilip operasyon yapıldığı bile söylendi. Gelelim Fethullah ile Tayyip Erdoğan'ın kapışmasına. Gülen Doğan'ı hapisten kurtardı. Bu kavga Türk tarihindeki en hayırlı hadiselerden biridir. Zira eğer bu olmasa Türkiye tek kurşun atılmadan teslim alınacaktı. Çatışma ABD'nin yıpranan ve fevri davranmaya başlayan Tayyip Erdoğan'ı Abdullah Gül'le değiştirmek, yani takas etmek istemesinin sonucudur. Kavgada sonuç henüz belli değildir. Evet, Tayyip Erdoğan iktidar gücüyle vaziyete hakim görünüyor ise de örgüt çökertilebilmiş değildir. Özellikle Bankasya ve İpek Holding operasyonuna rağmen para kaynakları hala kurutulamamıştır. Keza polis ve yargıdaki elemanlar varlığını sürdürüyor. İlginç olan, bu örgütle AKP'nin değil, sadece şahsi kin sebebiyle Tayyip Erdoğan'ın uğraşmasıdır. CHP ile MHP'nin FETÖ'ye bazı konularda destek olması ise ibretle seyrediliyor. Keza Zaman gazetesini dağıtan firma olarak büyük paralar kazanan Aydın Doğan ile TÜSİAD'ın FETÖ ile zerre mücadele etmediği de ortadadır. İlaveten Aydın Doğan'ın Fethullah Gülen'e minnet borcu olduğu dillerdedir. Ergenekon sürecinde Doğan'ın tutuklanmasına AKP iktidarına rağmen ısrarla hayır diyenin Gülen olduğu söyleniyor. Kısacası Fethullah Gülen öyle ya da böyle varlığını sürdürüyor. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 53.